Ayrım 28, eve 7 ay kadar önce 2001 Ağustos'unun ılık bir günü döndük Amerika'ya. Süreyya bizi havalimanında karşıladı. Birbirimizden hiç bu kadar uzun zaman ayrılmamıştık. Kollarımı ensesine dolayıp saçındaki elma kokusunu içime çekince onu ne kadar özlediğimi fark ettim. Sen hala benim Yeldam'ın sabahısın dedim. Ne? Kulağını öptüm. Boş ver. Süreyya Sohrab'ın yanına diz çöktü. Elini tuttu, gülümsedi. Selam Sohrabcan. Ben Süreyya halan. Hepimiz dört gözlü seni bekliyorduk. Onu gözleri hafif nemli, Sohrab'a gülümserken görmek, Rahmi ona ihanet etmeseydi nasıl bir anne olacağı hakkında bir fikir veriyordu. Sohrab ağırlığını öteki ayağına verdi, uzaklara baktı. Süreyya üst kattaki çalışma odasını Sohrab için bir yatak odasına dönüştürmüştü. Sohrab odaya girdi, yatağın ayak ucuna ilişti. Yatak örtüsü çivit mavisi bir gökyüzünde kanat çırpan rengarenk uçurtmalarla kaplıydı. Süreyya dolabın yanındaki duvara bir çocuğun ne kadar boy attığını ölçmeye yarayacak bir mezura çizmişti. Yatağın ayak ucunda içi kitaplarla dolu bir sepet gördüm. Bir lokomotifle bir de sulu boya takım vardı. Sohrab'ın üstünde İslamabad'dan aldığım düz beyaz tişörtlü kot pantolon vardı. Bluz bol geliyor, kemikli çökük omuzlarından gevşekçe sarkıyordu. Gözlerinin çevresindeki koyu renk halkalar sayılmazsa yüzüne hala renk gelmemişti. Bize hastanede önüne konan haşlanmış pirinç kasesine bakarkenki duygusuzluğuyla bakıyordu. Süreyya odanı beğendin mi diye sordu. Gözlerini çocuğun bileklerindeki o pembe tırtıklı çizgilerden kaçırmaya çalıştığını fark ettim. Sohrab başını eğdi. Ellerini baldırlarının altına soktu, bir şey demedi. Sonra uzandı, başını yastığa bıraktı. 5 dakika sonra Süreyya ile kapının eşiğinden baktığımızda horul horul uyuyordu. Biz de yattık. Süreyya başını göğsüme dayadı, uyudu. Karanlık odamızda her zamanki gibi uyku nedir bilmeyen biri olarak öylece yattım. Uyanık. Ve kendi iblislerimle baş başa. Gece yarısı bir ara yataktan indim. Sohrab'ın odasına gittim. Eğilip baktım. Yastığının altında bir şey vardı. Ucu görünüyordu. Aldım. Rahim Hanım bana, benim de Şah Faysal Camii'ni seyrettiğimiz gece Sohrab'a verdiğim Polaroid'ti. Hasan'la Sohrab'ın yan yana güneşe karşı gözlerini kısıp dünya sanki çok iyi, çok adil bir yermiş gibi gülümsediği fotoğraf. Sohrab'ın yatağında bu fotoğrafa bakarak onu evirip çevirerek ne kadar yattığını merak ettim. Fotoğrafa baktım. Baban iki parçası arasında bölünmüş biriydi diyordu Rahim Han mektubunda. Ben yasal parçaydım. Toplumca onaylanan meşru yarı. Babanın suçunun masum ama somut kanıtı. Hasan'a eksik iki dişine, yüzüne vuran güneş dilimlerine baktım. Babanın öteki yarısı. Yasa dışı ayrıcalıksız parçası. Belki de babanın yüreğinin en gizli köşelerinde gerçek oğlu olarak gördüğü parçası. Resmi bulduğum yere soktum. Sonra bir şey fark ettim. Az önceki düşünce eskisi kadar dikenli değildi. Sohrab'ın kapısını çekerken kendi kendime sordum. Yoksa bağışlanmak böyle mi tomurcuklanıyordu? Gürültülü patırtılı bir veda töreniyle değil de eşyalarını sessizce toplayıp bir gece yarısı habersizce sıvışarak mı? Ertesi akşam generalle Cemile hala akşam yemeğine geldiler. Saçını kestirmiş bir ton daha kızla boyatmış olan Cemile hala getirdiği bademli makaut tatlısını Süreyya'ya verdi. Sohrab'ı görünce yüzü aydınlanıverdi. Maşallah Süreyya Can ne kadar hoş tep olduğunu söylemişti. Ama beklediğimden çok daha yakışıklısın. Balıkçı yaka, mavi bir kazak uzattı. Sana ördüm dedi. Önümüzdeki kış inşallah tam üzerine olur. Sohrab kazağı aldı. Merhaba genç adam dedi general. İki eliyle bastonuna dayandı. Birinin evindeki tuhaf, alışılmadık bir eşyayı inceleyen biri gibi Sohrab'ı süzdü. Cemile halanın yaralarımla ilgili sorularını yanıtladım. Süreyya tembihime uymuş, soyguna uğradığımı söylemişti onlara. Kalıcı bir hasar olmadığına yeminler ettim. Ağzımdaki tellerin bir iki hafta sonra çıkartılacağını, onun yemeklerini yine afiyetle yiyebileceğimi söyledim. Yaralarıma çabuk iyileşsin diye şekerli raven suyu sürmeye söz verdim. Anne kız masayı hazırlarlarken biz generalle oturma odasında şaraplarımızı yudumladık. Ona Kabil'i, Taliban'ı anlattım. Bastonu kucağında dinledi, başını salladı. Takma bacağını satan adamı anlatırken cık cık diye hayıflandı. Gazi stadyumuna da Asefe de hiç değinmedim. Kabil'de birkaç kez rastlaştığı Rahim Han'ı sordu. Hastalığını öğrenince de başını esefle salladı. Ama biz konuşurken gözlerinin ikide bir divanda uyuyan Sohrab'a takıldığını fark etmiştim. Asıl varmak istediği noktanın etrafında dolanıp durduğumuz duygusuna kapıldım. Menzile, sofrada vardık. General çatalını bıraktı, bana döndü. Emircan, bu çocuğu neden yanında getirdiğini bize açıklayacak mısın? Cemile hala atıldı. İkbalcan, bu ne biçim soru? Sen kazak övmekle meşgulken canım, ben ailemizi merak edenlerle uğraşmak zorunda kalacağım. Soru soracaklar, kızımızın evinde bir Hazara çocuğun ne işi olduğunu merak edecekler. Ne diyeceğim onlara? Süreyya kaşığını bıraktı, babasına döndü. Onlara dersin ki, tamamdır Süreyya dedim elini tutarak, sorun değil. General efendi haklı, insanlar soracaktır. Emir diye başladı karım. Tamamdır, generali döndüm. Durum şu general efendi. Babam hizmetkarının karısıyla yatmış. Kadın da Hasan adında bir oğlan doğurmuş. Hasan öldü. Divanda uyuyan çocuk onun oğlu. Benim yeğenim. İşte soranlara aynen böyle söylersiniz. Herkes susmuş bana bakıyordu. Bir şey daha var general efendi dedim. Bir daha benim yanımda ondan asla Hazara çocuk diye söz etmeyeceksiniz. Onun bir adı var, Sohrab. Yemeğin sonuna kadar kimse konuşmadı. Sohrab'ın suskun olduğunu söylemek yanlış olur. Suskunluk huzur içeriyor. Sakinlik, dinginlik, yaşam düğmesinin sesini kısmak gibi. Sessizlik ise düğmeyi kapatmak, kesmek, tamamen durdurmak. Sohrab'ın sessizliği, buna özgür iradesiyle karar verenlerin, davasını hiç konuşmayarak savunma yolunu seçenlerin sessizliği değildi. Bu, karanlık bir yere sığınan, etrafındakileri örtünün uçlarını kıvırıp bir bohça yapan ve onun içine gizlenen birinin sessizliğiydi. Aslında bizimle yaşamıyordu. Yalnızca evde küçük bir yer kaplıyordu. Küçük ama çok değerli bir yer. Bazen bir markette ya da parkta insanların onu neredeyse hiç fark etmediğini görüyordum. Orada değildi sanki. Bazen bir kitaptan başımı kaldırınca Sohrab'ın içeri girmiş, kanepeye oturmuş olduğunu görüyordum. Varlığını o sırada fark ediyordum. Ardında ayak izi bırakmaktan korkar gibi yürüyordu. Çevresindeki havayı harekete geçirmemeye özen gösterir gibi. Genellikle uyuyordu. Sohrab'ın sessizliği Süreyya'ya da çok ağır geliyordu. Pakistan'dan yaptığımız telefon görüşmesinde Süreyya bana Sohrab için yaptığı planlardan söz etmişti. Yüzme dersleri, futbol, bowling. Ama şimdi çocuğun odasına giriyor, sepetteki açılmamış kitabı, işaretlenmemiş boy mezurasını, kutusundan bile çıkartılmamış parçalı bulmacayı görüyordu. Düşlediği yaşamın izleri. Daha sürgün bile vermeden solan bir hayalden geriye kalanlar. Yalnız değildi. Sohrab için benim de hayallerim vardı. Sohrab sessizdi ama dünya değil. Eylül'de bir salı sabahı ikiz kuleler yıkıldı ve dünya bir gecede değişti. Birden dört bir yana Amerikan bayrakları kapladı. Trafikte ilerlemeye çalışan sarı taksinin anteninde, işlek bir caddenin kaldırımındaki yayaların yakalarında, küçük sanat galerilerinin önü, açık dükkanların tentelerinin altında oturan San Francisco'lu dilencilerin piskeplerinde bile. Bir gün Edith'in Sutter'la Stockton'un köşesinde her gün akordeon çalan evsiz kadının önünden geçerken ayağının dibinde duran akordeon kutusuna Amerikan bayrağı çıkartması yapıştırmış olduğunu gördüm. Saldırıdan kısa bir süre sonra Amerika Afganistan'ı bombaladı. Kuzey İttifakı iktidara geldi ve Taliban sıçanlar gibi oyuklara kaçıştı. Ansızın dükkanlarda market kuyruklarındaki insanlar çocukluğumun kentlerinden Kandahar, Herat, Mezar-ı Şerif'ten söz etmeye başladılar. Ben çok küçükken baba Hasan'la beni Kunduz'a götürmüştü. Yolculuktan aklımda pek bir şey kalmamış. Bir tek üçümüzün bir akasya ağacının gölgesinde oturup bir testiden sırayla karpuz suyu içtiğimizi ve karpuz çekirdeklerini en uzağa fırlatma yarışı yaptığımızı anımsıyorum. Şimdi Dan Rather, Tom Brokaway gibiler, Starbucks'ta sütlü kahvelerini yudumlayanlar Kunduz'dan, Taliban'ın kuzeydeki bu son kalesindeki çatışmadan dem vuruyorlardı. Aralık ayında Peştunlar, Tacikler, Özbekler ve Hazaralar Bond'a toplandı ve Birleşmiş Milletler'in dikkatli bakışları altında vatanlarındaki 20 yıllık mutsuzluğu sona erdirebilecek süreci başlattı. Hamit Karzai'nin Astragan Kalpağı ve Yeşil Çapanı ünlü oldu. Bütün bunlar olurken Sohrab uyudu. Süreyya ile ikimiz Afganistan için bir şeyler yapmaya çalıştık. Vatandaşlık sorumluluğu kadar üst kattaki sessizliği, yaşamdaki her şeyi bir kara delik gibi emen, yutan sessizliği bir şeyle, ne olursa doldurma gereksinimden. Daha önce bu tür konularda etkin bir rol üstlenmemiştim. Ama Sofya'nın eski Afgan büyükelçilerinden Kebir adındaki biri arayıp da bir hastane projesi için yardım isteyince hemen kabul ettim. Bu küçük hastane Afganistan-Pakistan sınırına yakın bir yerdeydi ve kara mayınları yüzünden yaralanan Afgan sığınmacıların ameliyat edildiği ufak bir ameliyathanesi vardı. Ama yeterli fon sağlanamadığı için kapatılmıştı. Ben proje müdürlüğünü üstlendim. Süreyya da benim yardımcılığımı. Günlerimin çoğunu çalışma odama kapanıp dünyanın dört bir yanına e-posta göndererek, maddi destek isteyerek, bağış amaçlı etkinlikler düzenleyerek geçiriyordum. Ve kendime Sohrab'ı buraya getirmekte doğru olanı yaptığımı söyleyerek. Yılı Süreyya ile kanepede bir battaniyenin altında birbirimize sokulup televizyonda Dick Clark'ı izleyerek bitirdik. Gümüş top düşüp Beyaz konfetiler ekranı kaplayınca insanlar çığlıklar atıp kucaklaştı, öpüştü. Bizim evimizde yeni yıl tıpkı eskisinin bitişi gibi başladı, sessizlik içinde. Sonra 4 gün önce 2002 Mart'ının serin yağmurlu bir günü küçük bir mucize oldu. Süreyya, Cemile Hala ve Sohrab'ı Fremont'taki Lake Elizabeth Parkı'nda Afganların düzenlediği bir pikniğe götürdüm. General nihayet geçen ay bir bakanlık önerisiyle Kabil'e çağrılmış, 2 hafta önce de oraya uçmuştu. Gri takım elbisesiyle köstekli saatini yanına almadı. Cemile Hala birkaç ay sonra kocasına katılacaktı. Onu fena halde özlüyor, sağlığı için kaygılanıyordu. Bir süre bizim yanımızda kalması için ısrar ettik. Geçen perşembe baharın ilk günü Afganların yılbaşısıydı. Savle Nau. Körfez yöresinde yaşayan Afganlar pazar günü Doğu Körfezi ile yarımadayı kapsayan bir şenlik düzenlemişti. Kebir, Süreyya ve benim kutlama yapmak için bir nedenimiz daha vardı. Rawalpindi'deki küçük hastanemiz 1 hafta önce açılmıştı. Ameliyathane değil, yalnızca çocuk kliniği. Şimdilik buna da razıydık. Hava günlerdir güneşliydi ama pazar sabahı yataktan inerken yağmurun camı dövdüğünü duydum. Afgan şansı diye düşündüm. Suratımı buruşturdum. Süreyya'yı uyandırmadan sabah namazımı kıldım. Camiden aldığım dua kitapçığına artık hiç başvurmuyordum. Ayetler şimdi kendiliğinden zahmetsizce geliyordu dilimin ucuna. Öğleye doğru parka vardığımızda bir avuç insanın yere çakılmış 6 kazığın üzerine gerilen büyük üçgen muşamba çadırının altına sığınmış olduğunu gördük. Biri çoktan bolani kızartmaya başlamıştı bile. Çay fincanlarından kocaman bir kasedeki karnabahar aşından duman tütüyordu. Bir kasetçalardan bangır bangır eski cızırtılı bir Ahmet Zahir şarkısı yayılıyordu. Dördümüz, Süreyya ile ben önde, Cemile Hala ortada, Sohrab geride. Islak çimenlerden çadıra doğru hızla seyirtirken gülümsedim. Komik olan ne, dedi Süreyya elindeki gazeteyi başının üstünde tutarak. Afganları Pakman'dan çıkartabilirsin ama Afganların içindeki Pakman'ı asla çıkartamazsın, dedim. Çadırın altına girdik. Süreyya ile annesi ıspanaklı bolani kızartan şişman bir kadının yanına gittiler. Sohrab tentenin altında 1 dakika kadar durdu, sonra yağmura çıktı, elleri yağmurluğunun ceplerindeydi. Tıpkı Hasan'ınki gibi koyu kumral, düz olan saçları kafasına yapışmıştı. Kahverengi bir su birikintisinin başında durdu, bakmaya başladı. Kimse onun farkında değil gibiydi. Onu içeriye, çadıra çağıran olmadı. Evlat edindiğimiz, herkesin değişik bulduğu küçük oğlana ilişkin soruşturmalar neyse ki zamanla azalmıştı. Afganların bazen ne kadar rahatsız edici olabildikleri düşünülürse bu durum huzur vericiydi doğrusu. İnsanlar neden konuşmadığını da sormaktan vazgeçmişlerdi. Neden öteki çocuklarla oynamadığını da. En güzeli de abartılı duygudaşlıklarıyla bizi boğmayı kestiler. Başlarını yavaşça sallamalar, çıkçıklamalar, ah gungu biçare diye hayıflanmalar. Ah zavallı dilsiz, yenilik eskimişti. Sohrab hiçbir özelliği olmayan, donuk bir duvar kağıdı gibi ortama karışmış, eriyip gitmişti. Kibirle tokalaştım. Ufak tefek, gümüş saçlı bir adamdı. Beni bir düzine kişiyle tanıştırdı. Emekli bir öğretmen, bir mühendis, eski bir mimar, şimdi Hayward'da sosisli sandviç satan bir cerrah. Hepsi de babayı Kabil'den tanıdıklarını söylediler, onu saygıyla andılar. Baba şöyle ya da böyle hepsinin yaşamına dokunmuştu. Böyle büyük bir insanın oğlu olduğun için şanslısın diye eklediler. Karzai'yi bekleyen çetin ve büyük bir olasılıkla nankör görevden, yaklaşan Loja Jirga'dan ve 28 yıllık sürgünden sonra ülkesine dönmeye hazırlanan kraldan konuştuk. 1973 yılını Zahir Şah'ın kuzeni tarafından devrildiği geceyi anımsadım. Silah seslerini, gökyüzünün gümüşe kesişini, Ali Hasan'la beni kucaklamış, korkmamamızı, yalnızca ördek avladıklarını söylemişti. Sonra biri bir Nasrettin Hoca fıkrası anlattı, kahkahaları koyuverdik. Biliyor musun, baban çok esprili bir adamdı, dedi Kebir. Öyleydi değil mi, dedim gülümseyerek. Aklıma babanın buraya geldikten kısa bir süre sonra Amerikan sineklerine söylenişi geldi. Elinde sineklik mutfak masasına oturur, duvardan duvara seyirten, bir şurada bir burada vızıldayan sinekleri izlerdi. Bu ülkede sineklerin bile acelesi var diye inlemişti bir gün. Katıla katıla gülmüştüm. Anı beni hala gülümsetiyordu. Saat 3'te yağmur dindi. Gökyüzü şimdi bulut yemekleriyle ağırlaşmış koyu griydi. Parkı serin bir esinti yalıyordu. Piknik alanı giderek kalabalıklaştı. Afganlar birbirini selamlıyor, kucaklıyor, öpüyor, birbirine yiyecek ikram ediyordu. Biri bir mangal yaktı, az sonra sarımsağın ve kebabın kokusu duyularımı kapladı. Müzik sürüyordu. Tanımadığım yeni bir şarkıcıydı. Çocuklar cıvıldıyordu. Sohrab'ı gördüm. Sarı yağmurluğu hala sırtındaydı. Bir çöp kovasına yaslanmış, parkın karşı ucuna boş futbol sahasına bakıyordu. Biraz sonra ben, baba ile 8. sınıftan arkadaş olduklarını söyleyen eski cerrahla sohbet ederken Süreyya kolumu çekti. Emir bak, gökyüzünü gösteriyordu. Yukarıda yarım düzine uçurtma vardı. Gri gökyüzüne karşı daha da parlak görünen sarı, kırmızı, yeşil uçurtmalar. Gidip baksana dedi Süreyya, yakınlardaki bir tezgahta uçurtma satan adamı göstererek. Çay fincanımı Süreyya'ya verdim. Şunu tutar mısın? İzin istedim. Uçurtma tezgahına doğru ilerledim. Ayakkabılarım ıslak çimlerde gıcırdıyordu. Sarı bir uçurtmayı işaret ettim. Salve nao mübarek dedi satıcı. 20'liyi aldı. Uçurtmayla cam ipli tahta makarayı bana uzattı. Teşekkür ettim. İyi yıllar diledim. İpi kontrol etmek için Hasan'la yaptığımız gibi baş ve işaret parmaklarımın arasına kıstırıp çekeledim. Parmağım kızarıverdi. Uçurtma satıcısı gülümsedi. Ben de ona. Uçurtmayı kollarını göğsünde kavuşturmuş, hala çöp kutusunun yanında duran sohraba götürdüm. Gökyüzüne bakıyordu. Seh parça ister misin dedim, çapraz çıtaların ortasından tuttuğum uçurtmayı havaya kaldırarak. Gözleri bana çevrildi, sonra uçurtmaya, sonra yine bana. Taşlarından yüzüne birkaç yağmur damlası süzüldü. Bir keresinde Malezya'da uçurtmayla balık avladıklarını duymuştum dedim. Bunu bilmiyordun değil mi? Ucuna bir olta bağlayıp sığ suların üstünde uçuruyorlarmış, suya gölgesi vurup da balığı ürkütmesin diye. Çin'de de çok çok eskiden generaller savaş alanlarında adamlarını uçurtmayla mesaj gönderirmiş. Doğru söylüyorum, seni kandırmaya çalışmıyorum. Ona kan oturmuş parmağımı gösterdim. İpi de gayet iyi. Gözümün ucuyla Süreyya'nın çadırın önünden bizi seyrettiğini görebiliyordum. Ellerini gergin bir tavırla koltuk altlarına sokmuştu. Süreyya benim aksime zamanla pes etmiş, Sohrab'la iletişim kurmaya çalışmaktan vazgeçmişti. Yanıtlanmayan sorular, boş bakışlar, anlamsız yüzler öyle acı vericiydi ki. Karım yeşil ışığı bekleme konumuna geçmişti, bekliyordu. Orta parmağımı yaladım, kaldırdım. Baban rüzgarı kontrol etmek için sandaletinin burnuyla yerden toz kaldırır, hangi yöne savrulduğuna bakardı. Bunun gibi bir sürü numara bilirdi. Parmağımı indirdim. Batı galiba. Sohrab kulak memesindeki yağmur damlasını sildi, ağırlığını öteki ayağına verdi. Bir şey demedi. Süreyya birkaç ay önce bana sesi nasıl diye sormuştu. Artık anımsayamadığımı söylemiştim. Babanın Vezir Ekber Han'ın bir numaralı uçurtma avcısı olduğunu söylemiş miydim? Hatta belki de bütün Kabil'in. Makaranın ucundan sarkan ipi merkez kirişe tutturulmuş olan sicim halkasına bağladım. Mahallenin çocuklarını kıskançlıktan çatlatırdı. Uçurtma kovalarken asla başını kaldırıp göğe bakmazdı. İnsanlar onun uçurtmanın gölgesini kovaladığını söylerdi. Ama onu benim kadar iyi tanımıyorlardı. Baban gölge falan kovalamıyordu. O yalnızca biliyordu. Yarım düzine uçurtma daha havalanmıştı. İnsanlar ellerinde çay fincanları, gruplar halinde toplaşıyordu. Gözler gökyüzüne mıhlanmıştı. Bunu uçurtmama yardım eder misin dedim. Sohrab bir uçurtmaya bir bana baktı, sonra da gökyüzüne. Pekala dedim omuz silkeyerek. Anlaşılan tek başıma uçuracağım. Makarayı sol avucuma güzelce yerleştirdim. Sicimi bir metre kadar saldım. Islak çimlerden azıcık yükselen uçurtma yalpaladı. Son şansım dedim ama Sohrab ağaçların epeyce üstünde salınan bir çift uçurtmaya bakıyordu. Tamam işte gidiyorum. İpin ucunu parmaklarımın arasına kıstırdım. Elimi başımın üstüne kaldırdım. Yağmur birikintilerine bata çıka koşmaya başladım. Bunu yapmayalı öyle uzun zaman olmuştu ki bunca yıldan sonra kendimi gülünç duruma düşürüp düşürmediğimi merak ettim. Koşarken bıraktım, sol avucumdaki makara rahatça dönsün, gerilen sicimin sağ elimi kestiğini hissettim. Uçurtma havalanmıştı artık, omzumun hizasındaydı. Yavaşça döne döne yükseldiğini görünce daha hızlı koşmaya başladım. Makara daha hızlı boşalıyordu, camlı ip sağ avucuma iyice gömüldü. Avucumda yara açması yakındı. Durdum, arkama döndüm, havaya baktım, gülümsedim. Uçurtmam yükseklerde bir sarkaç gibi sağa sola salınıyor. Hep Kabil kış sabahlarıyla özdeşleştirdiğim o bildik kağıt kanatlarını çırpan kuş hışırtısı çıkartıyordu. Bir uçurtmaya elimi sürmeyeli çeyrek yüzyıl olmuştu. Ama bir anda 12 yaşıma dönmüştüm ve eski içgüdüler dolu düzgün çıka gelmişti. Yanımda birinin varlığını hissedince başımı eğip baktım. Sohrab'tı. Ellerini yağmurluğunu ceplerine sokmuştu. Peşimden gelmişti. Denemek ister misin diye sordum. Bir şey demedi ama sicimi ona uzatınca bir elini cebinden çıkardı. Durakladı, ipi benden aldı, ipi beslemek için makarayı çevirirken yürek atışlarım hızlanıverdi. Yan yana durduk, sessizce. Başlar yukarıda. Çevremizde çocuklar kovalamaca oynuyor, çimenlerde kayıyordu. Biri kaset çalara eski bir Hint filminin müziğini koymuştu. Bir takım yaşlıca erkekler sıraya girmiş, yerdeki naylon örtünün üzerinde ikindi namazını kılıyordu. Hava ıslak ot, duman ve ızgara et kokuyordu. Bütün kalbimle zamanın durmasını diledim. Sonra ziyaretçimizi fark ettim. Yeşil bir uçurtma bizimkine sokulmaktaydı. İpi izleyince bizden 30 metre kadar ileride duran oğlanı gördüm. Alabros tıraşlıydı. Tişörtünün göğsünde kalın siyah harflerle Patron Rock yazıyordu. Baktığımı görünce gülümsedi, el salladı, ben de ona. Sohrab ipi bana geri uzattı. Emin misin dedim alırken. Makarayı benden aldı. Peki dedim. Hadi şuna bir ders verelim, ne dersin? Göz ucuyla Sohrab'a baktım. Gözlerindeki o camsı boş bakışlar silinmişti. Gözleri uçurtmamızla yeşil uçurtma arasında mekik dokuyordu. Yüzü azıcık kızarmış, gözleri dikkat kesilmişti. Uyanık, canlı. Nasıl olmuş da onun her şeye karşın bir çocuk olduğunu unutmuştum. Yeşil uçurtma hamlesini yapmaya hazırlanıyordu. Bekle dedim, bırak biraz daha yaklaşsın. İki kez pike yaptı, sonra bize doğru sokuldu. Hadi gel dedim, gel bakalım. Yeşil uçurtma giderek yaklaşıyordu. Şimdi bizimkinden biraz daha yüksekteydi. Ona hazırladığım tuzaktan habersizdi. Seyret Sohrab, sana babanın en sevdiği numaralardan birini göstereceğim. Şu eski havalanıp dalma numarasını. Sohrab yanı başımda, burnundan hızlı hızlı soluyordu. Avuçlarının arasındaki makara dönüyordu. Yaralı bileklerindeki kirişler rubap telleri gibi gerilmişti. Gözlerimi kırpıştırdım. Makarayı tutan eller bir anlığına tavşan dudaklı bir oğlan çocuğunun kırık tırnaklı, nasırlı elleri oldu. Bir karganın çığlığını duydum, başımı kaldırıp baktım. Park öyle taze, öyle göz kamaştırıcı beyazlıktaki bir karla titreşiyordu ki gözlerimi yaktı. Karlar beyaza kesmiş ağaçların dallarından çıt çıkarmaksızın döküldü. Burnuma şalgam kurma kokusu geldi. Dut kurusu, ekşi portakal, talaş ve ceviz, bastırılmış boğuk sessizlik, kar sessizliği sağır ediciydi. Sonra uzaklarda kıpırtısızlığın karşı ucunda bizi eve çağıran bir ses, sağ bacağını sürükleyen bir erkeğin sesi. Yeşil uçurtma şimdi tam tepemize dikilmişti. Zoka'yı yuttu dedim, artık an meselesi. Gözlerimi uçurtmamızdan ayırmıyordum. Yeşil uçurtma durakladı, konumunu ayarladı, sonra saldırdı. İşte geliyor dedim. En küçük bir hata yapmadım, kusursuzca yeniledim. Bunca yıldan sonra şu bildik yüksel dal taktiğini. Elimi biraz gevşettim, sonra ipe var gücümle asıldım. Ani bir pikeyle yeşil uçurtmadan kurtuldum. Bir dizi hızlı çekeleyişin ardından uçurtmamız saat ibresinin aksi yönünde yarım bir daire çizdi ve havaya fırladı. Roller bir anda değişmişti. Şimdi tepede olan bendim. Yeşil uçurtma panik halinde çırpınıyor, kaçmaya çalışıyordu. Ama artık çok geçti. Onu Hasan'ın tuzağına düşürmüştüm bile. İpi sertçe çektim, uçurtmamız alıcı bir kuş gibi daldı avına. İpimizin öteki ipi biçişini neredeyse hissettim. Kopma sesini duyar gibi oldum. Sonra yeşil uçurtma kontrolden çıktı, fırıl fırıl dönmeye başladı. Arkamızdan sevinç çığlıkları geldi. İnsanlar alkışlıyor, ıslık çalıyordu. Soluk soluğaydım. Böylesi bir coşkuyu son kez 1975 kışında tatmıştım. O son uçurtmayı kestiğim ve damımızda durmuş el çırpan, yüzü ışıyan babayı gördüğüm an. Aşağıya Sohrab'a baktım. Dudağının bir kıyısı hafifçe kıvrılmıştı. Bir tebessüm, orantısız, çarpık, varla yok arası. Ama orada, arkamızda hareketlenen, itişip kakışan çocuklar, ağaçların üstünde yalpalayan, başıboş uçurtmanın peşine, çığlık çığlığa düşen bir grup uçurtma avcısı. Gözlerimi kırpıştırdım, tebessüm silindi. Ama oradaydı, onu görmüştüm. Uçurtmayı senin için yakalamamı ister misin? Yutkunurken Adem elması inip çıktı. Rüzgar saçlarını karıştırdı, başını evet anlamında salladığını gördüm. Senin için 1000 tane olsa yakalarım dediğimi duydum. Sonra döndüm, koşmaya başladım. Yalnızca bir gülümsemeydi hepsi bu. Her şeyi düzeltmiş değildi. Hiçbir şeyi düzeltmemişti. Belli belirsiz bir tebessüm, minicik bir şey. Ormandaki bir yaprak, ansızın havalanan bir kuşun kıpırdattığı bir yaprak. Ama kollarımı ardına kadar açıp onu kucaklayacağım. Bağrıma basacağım. Çünkü bahar gelince karların tek tek tane tane eridiğini biliyorum. Belki de ilk kar tanesinin eriyişine tanık oldum. Koştum. Peşinde avaz çığlık bir çocuk sürüsü, deliler gibi koşan yetişkin bir erkek. Ama umurumda bile değil. Yüzümü kamçılayan rüzgara karşı, dudaklarımda pençer vadisi kadar geniş bir tebessüm. Koştum, koştum. Kitabın sonu. 25 Şubat 2009, sayfa 375.